İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebubekir Sifil ile birlikte Amentü Hassasiyeti çerçevesinde güncel konuları ele alıyor ve İmam-ı Azam Efendimizin görüşlerini toplayan Beyazizade'ye ait El-Usul El-Münife adlı eserden de bu konuları takip ediyoruz. Bizi kitaptan takip eden dinleyicilerimiz için sayfa 89 Fî vücûb-ü tasdîk bi zarûriyyât-ı dîniye, dini zaruretlerde tasdikin vücûbü konusundayız. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sefalar getirdiniz. Hocam buyurun. Başlayalım inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatü vesselamu ala seyyidina Resulillah. Evet. Faslun fî vücûb-ı tasdîk bi zarûriyyât-ı dîniye. Zaruriyat-ı diniyeyi tasdikin vücubu konusunda bir fasıl, bir bölüm. Zaruriyat-ı diniye nedir? Dinden olduğu zaruretle sabit olan şeylerdir. Zaruretle sabit olan ne demek? Bu kavramı bir açıklamamız lazım ki dinleyenlerin zihninde mesele netleşsin. Herhangi bir husus, herhangi bir mesele İslam'ın sabitelerindendir. Bu kesin naslarla sabittir. Bunun tartışması olmaz dediğimiz her ne varsa bunlar zaruriyat-ı diniyedir veya zarurat-ı diniye diye de ifade edilir dilimizde. Bunlar başta amentü ülkeleridir. Amentü ülkelerinden herhangi birini inkar eden kimse kafir olur.
Evet hocam.
O altı esası inkar eden kafir olur. Artı bu altı esas içerisinde onların tevabiinden diyebileceğimiz onlara bağlı hususlar içerisinde de zaruriyat kategorisinde olanlar vardır. Mesela bir kimse amentünün ilk esası amentü billah, ben Allah Teala'ya iman ettim dese zaruriyat-ı diniyeden ilk merhaleyi, ilk basamağı kat etmiş olur. Bunu ikrar ve tasdik etmiş olur. Ve fakat bununla birlikte dese ki ben Allah'a inanıyorum ama Allah Teala'nın mesela insana benzediğini düşünüyorum. Veya Allah Teala'nın varlığının bir başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Veya Allah Teala'nın herhangi bir meselede haşa ve kella bir nakisaya sahip olduğunu düşünüyorum. Allah Teala şu meseleyi bilmez, buna gücü yetmez, falana zulmetti gibi haşa ve kella. Allah Teala'nın şanına layık olmayan herhangi bir şeyle onu tavsif ettiğinde bir kimse, nitelendirdiğinde bu da küfür olur, bu da zaruriyattandır. Amentünün diğer esasları için bunları aynı şekilde bu netlikte söyleriz. Bir kimse ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ve diğer peygamberlerin tamamına iman ettim dese, onların getirdiklerini tasdik ettim dese ve fakat dese ki Peygamber Efendimiz son peygamber değildir, ondan sonra da peygamber gelecektir, kafir olur. Çünkü zaruretle sabittir ki Efendimiz'den sonra peygamber gelmeyecek.
Yani o zaman zaruriyet-i diniye dediğimiz zaman, yani birisi iptal edildiği zaman hepsini iptal eden bir unsur yani.
Evet, evet, evet, evet, eyvallah. Aynı şeyi kitaplar için söylememiz lazım. Amentü billahi ve melaiketi ve kutubihi, kitaplara iman ettik, Cenab-ı Hakk'ın peygamberlere indirdiği kitaplara, sahifelere, suhufa iman ettik dese bir kimse ve fakat mesela dese ki Kur'an-ı Kerim'deki falan emir beni bağlamıyor. Namaz kılın emri beni bağlamıyor. Veya oruç tutun emri beni bağlamıyor. O zamana aitti. Veya ondan kasıt ne bileyim kalbinizi temiz tutun vesaireydi dese tevile kapalı bir hususu tevile gittiği için kafir olur. Tevil yapmış olsa bile burada dikkat edin tevil yaptı bu adam. Dedi ki ben Kur'an-ı Kerim'e iman ettim. Ondaki namaz kılın emrine de iman ettim. Ama namaz nedir? Namaz
düşünmektir.
Düşünmektir. Salat dua demektir. Dua etmek demektir dese veya oruç kendini kötülük yapmaktan alıkoymaktır, tutmaktır dese, böyle bir tevile gitse bu tevil onu kurtarmaz. İleride inşallah teville ilgili imamımızın kavilleri gelecek, orada açacağız
bunu. Tevile açık olan konular var ama
açık olmayan
konular da
evet,
var.
Evet. Dolayısıyla meselenin aslını tasdik etmekle beraber tevile kapalı bir hususu tevile yeltendiği için bir kimse bu tevil neticesi varacağı nokta onu küfre düşmüş olmaktan kurtarmayacak. Evet, kısaca bir kimsenin Müslüman olması ve Müslüman kalması için neyi tasdik etmesi lazım, neyi ikrar etmesi lazım, itiraf etmesi lazım, bütün bunları ihtiva eden ve zarurat seviyesinde kesin kat'i naslarla, ayet ve hadislerle sabit olmuş hususlara biz zaruriyat-ı diniye diyoruz. Bunlardan herhangi birisinin inkarı, Allah korusun, kişiyi küfre götürür. Evet, İmam Ebu Hanife Hazretleri bu meseleye şöyle bir giriş yapıyor. Gâle fî kitâbil âlim, İmam Ebu Hanife Hazretleri El Âlim vel Müteallim isimli risalesinde şöyle dedi. Ve innemâ yekûnûne mu'minîne, kullar ancak şöyle mümin olurlar. Bi marifetihim ve tasdikihim bir Rabbi Celle ve Alâ, Allah Teâlâ'yı tanıma ve tasdik etmeleri ile, bu suretle kullar mümin olurlar. Ve yekunune kuffaren bi inkarihim lirabbi taala, Allah Teala'yı inkar etmek suretiyle de kafir olurlar. Ve emma iza aqarru lirabbi bil ubudiyeti, kullar ubudiyetlerini kabul etmek, onun bize yüklediği mükellefiyetleri kabul etmek suretiyle Rabb Teala'yı ikrar etseler. Ve saddaku bi vahdaniyetihi bima jaa minhu, Allah Teala'dan gelen onun vahdaniyetiyle ilgili olsun, diğer hususlarla ilgili olsun, daha genel almakta fayda var. Hususları ikrar etseler, وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا اِسْمَ الْا۪يمَانِ, bütün bunları ikrar ve tasdik etmekle birlikte, iman nedir, neye denir, küfür nedir, neye denir, bunu bilmeseler, yani müsemmayı bilseler, ismi bilmeseler, فَاِنَّهُمْ لَا يَكُنُونَ بِهَذَا كُفَّارًا, bu cehaletleri sebebiyle onlar kafir olmazlar.
Evet.
Ba'de en ya'lemu ennel imane hayrun vel küfre şerrun, onlar bu tasdik ve ikrarlarıyla imanın hayır olduğunu, küfrün şerr olduğunu bilirler. Bunu bildikten sonra neyin adına iman denir, neyin adına küfür denir, bu isimde cehaletleri onları kafir yapmaz.
Yani tarifata girmediği zaman sıkıntı,
evet,
yok.
Evet, evet.
Girmediği zaman.
Ve men vasafa tevhide, kim tevhidi tavsif eder, yani buradaki tavsiften kasıt bilir, ikrar eder, tasdik eder. Ve cehade bi Muhammedin aleyhisselam, ama bununla birlikte aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i inkar eder. Ev erade intikasahu, veya ona herhangi bir noksanlık, peygamberlik şanına yaraşmayan bir nakisayla onu tavsif etme şeklinde bir irade ortaya koyarsa, fehüve kafirun billahi teala, bu kimse kafirdir. Demek ki deizm yetmiyor.
Evet.
Ben Allah'a iman ettim, gerisi hikaye, Allah korusun.
Evet.
Bu küfür. Allah Teala'ya iman ettiyseniz, Allah Teala size, ben size bir peygamber gönderdim diye haber verdi. Orada ben Allah'a iman ettim ama onun bu haberi yalan derseniz, Allah'a nakisa isnat etmiş olursunuz. Allah'ı yalancılıkla vasfetmiş olursunuz. Küfürdür.
Yalan demezseniz bile yalan demiş oluyorsunuz.
Demiş oluyorsunuz.
Fiilen yalan yani.
Tabii. Evet, evet. Çünkü o size bunu haber verdi. Bunu da tasdik etmek zorundasınız. لِأَنَّ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ, çünkü kim Allah Teala'ya kafir olursa, kefere bi Muhammed'in, bu otomatik olarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de kafir olduğu anlamına gelir. وَلَيْسَ مِنْ قِبَلِ كُفْرِهِ بِمُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem كُفْرُهُ بِاللّٰهِ, o Efendimiz'i tekfir ettiği için Allah'a kafir olmadı. Allah Teala'ya bir nakisa isnat ettiği, orada kafir olduğu için bu noktada da küfre düştü. Kâlallahu Teala, Allah Teala şöyle buyurur. Ve mâ yechadû bi âyâtinâ illel kâfirûn, bizim ayetlerimizi ancak kâfirler inkar ederler. Dolayısıyla Efendimiz'i bize peygamber olarak gönderdiğini bize pek çok ayette bildirdi. Ve mâ Muhammedun illâ resûl gibi, daha pek çok ayette, yüzlerce ayette Efendimiz'e imanı emretti, onu gönderdiğini, peygamber olarak vazifelendirdiğini emretti. Dolayısıyla ben Allah'a iman ediyorum ama peygambere iman etmiyorum diyen bir kimse, Allah Teala'nın bu ayetlerini yalanladığı için kafir oldu. Dolayısıyla peygamberi tekzip etmesi, yalanlamasının küfür olması buradan kaynaklanıyor. Ve kâle, gene Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا mimma kadayte ve yüsellimu teslima. Cenab-ı Hak şöyle buyurdu: hayır, Rabbine and olsun, yemin olsun ki onlar iman etmiş olmazlar. Hatta ta ki yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum, aralarında çıkan ihtilaflı çekişmeli işlerde sana gelip seni hakim yapıp sümme lâ yecidû fî enfusihim haracen mimme kadayte, senin verdiğin hükme nefislerinde herhangi bir sıkıntı, darlık hissetmeksizin tam anlamıyla teslim olmadıkça ve yüsellimu teslima, tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve kâle fil fıkhil ebsat, el fıkhul ebsat isimli risalesinde gene bu babda İmam Ebu Hanife Hazretleri şöyle dedi: ve men âmene bi cemî'i mâ yu'menu bihi, her kim iman edilmesi gereken hususların tamamına iman ederse, illa ennehu kal, ancak şöyle derse, la a'rifu Musa ve İsa murseleyni huma em gayre murseleyin, bilmiyorum İsa ve Musa gönderilmiş iki peygamber midir yoksa değil midir dese, fe huve kafir, kafir olur. Dikkat edin, iman edilmesi gereken hususların tamamına iman etti bu kimse, bu konuda ikrarı ve tasdiki tam, ama iki peygamber hakkında şüphesi var. Kur'an-ı Kerim'de açıkça Resul olarak gönderildiği ifade buyurulan iki peygamber hakkında şüphesi var. Bilmiyorum İsa Resul müdür değil midir dese bir kimse kafir olur. Şimdi bugün biliyorsunuz bir kısım oryantalistler, bir kısım hatta Hristiyan dinler tarihi yazarları ve bunlar arasında bilhassa liberal çizgide olanlar, efendim İsa diye bir insan hiç yaşamadı diyorlar. Bu tarihsel bir şahsiyet değil, bu Hristiyan kültürünün muhayyel olarak, mutasavver olarak ortaya koyduğu bir şahsiyettir. Böyle biri hiç yaşamadı. Hatta geçtiğimiz yıllarda vefat etti biliyorsunuz Aytunç Altındal.
Evet hocam.
Onun böyle bir kitabı var. Yoksul Tanrı, adını da unuttum. Böyle bir zat var. Aslında İsa dedikleri buydu diyor. Bir takım Hristiyan yazarlara göre İsa hiç yaşamadı. Aslında İsa diye hayatı bize anlatılan kişi budur.
Evet.
Bir süre sonra Hristiyan inancı kültürü, kilise bu adamın hayatını İsa diye muhayyel bir şahsiyete giydirdi. Böyle bir şahsiyet ortaya çıktı. Aslında böyle biri hiç yaşamadı diyorlar. İşte bu küfürdür. Bizden haşa ve kella birisi, bir dinler tarihi araştırmacısı bunu okusa ve buna inansa kafir olur.
Hocam zaten burada, affedersiniz ama burada hani Kur'an'ın nazil oluş mantığına da aykırı. Evet. Zaten elimizdeki metinler yeterli olsaydı veya biz o metinlere dayanarak bir hüküm çıkaracak olsaydık, Kur'an-ı Kerim'e gerek kalmazdı yani.
Evet.
Biz onlara rağmen biz yine de dönüp Kur'an-ı Kerim'e bakmak zorundayız. Evet. Yani değil mi hocam? Yani şimdi özellikle böyle aydın bunaması var. Yani adam alıyor, işte bu da metin, bu da metin. Yani Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle sıradanlaştırıyor ya. Yani. Hani evet. Kur'an-ı Kerim'e diğer metinlere yaklaşımla Kur'an-ı Kerim'in yaklaşımı aynı. Aslında en çok sorgulamamız gereken nokta Kur'an-ı Kerim'i sıradan bir metin olarak görme hastalığı gibi geliyor hocam bana.
Evet, doğru söylüyorsun. Zatallarınızın Allah razı olsun. Şimdi bu mesele Hidayet Bey, bizim daha evvel fırsatı sırası düştükçe konuşuyoruz. Usul konusundaki zaafımızdan, eksikliğimizden ileri geliyor. Biliyorsunuz evet. Usulü fıkıh dediğimiz sistem Moğol istilasına kadar, Hicri 9. asra kadar iki koldan yürümüş gelmiş. Birisi evet, fukaha metodu, birisi mütekellimin metodu.
Kelamizler metodu. Evet.
Mütekellimin metoduna göre yazılmış usulü fıkıh kitaplarına baktığınız zaman size önce Kur'an niye hüccettir bunu anlatarak başlıyor. Bilhassa o çizgide yazılan usulü fıkıh
kitapları. Tam bu konu yani evet.
Evet. Yani onun özelliği ne? Bir kelamcı bakışıyla yazıldı o usulü fıkıh kitapları çünkü.
Evet.
Kelamcı önce epistemolojiyi ortaya koyacak, bilgi kaynaklarını ortaya koyacak, bunların hücciyetini size ispat edecek, arkasından bunlardan hüküm çıkarma yollarını size gösterecek. Bu sistemdeki bu orijinalite ve mükemmeliyet sebebiyle Moğol istilasından sonra fukaha metodunda usulü fıkıh yazan bilhassa Hanefiler ve Şafiler içerisinde bir grup bu iki sistemi mezcettiler. Ve bu iki sistemi işte mesela Molla Fenari böyledir, Kemalettin İbn-i Luman böyledir, Taftazani böyledir. Bu tarihten sonra usulü fıkıh yazan Hanefiler ve diğerleri bu iki sistemi mezzettiler. Bu tarihten sonra yazılan kitaplara bakın, aşağı yukarı başlangıçtan itibaren sistematik aynı oldu. Tabii ki fer'iyatta mezhebin asılları dolayısıyla ihtilaf var. Ama sistematikte bir müthiş muazzam bir şey var. Evet, birleştirme var, öyle diyelim. Evet. Şimdi buradan bir şey daha çıkıyor, böyle parantez içi bir şey daha söyleyelim. Bu muazzam zihni performans ümmeti Muhammed'in bilhassa modern dönemde orta çağlar denen taklit dönemi, uyuma dönemi, efendim zihnin dondu denen dönemde ortaya çıkmıştır bu.
Tam en aktif dönem yani.
En aktif dönem. Bu iki muazzam sistemin mezzedilip birleştirip ortaya son derece orijinal usul eserlerinin çıktığı bir dönemdir bu. Dolayısıyla ümmetin zihni döndü, dondu, orta çağda taklit bilmem ne oldu filan falan diyenler bize aslında cambaza bak diyorlar. Onların gözü cebimizdeki cüzdanda. Cüzdanı aşıracaklar, bize dikkatimizi başka yere çekiyorlar ve bu son derece tehlikeli bir yaklaşım. Yani.
Hocam zaman zaman zatihalleriniz bunu uyarıyorsunuz ve hatırlatıyorsunuz hakikaten. Yani İslami ilimlerde her seviyede usulü fıkıh ve akaid okunurdu.
Usulüddin,
bugün de öyle usulüddin konuları diye. Burada başka bir şey daha ortaya çıkıyor. Yani özellikle tefsir, hadis, yani fıkıh alanının dışındaki alanlarda da mutlaka usulü fıkhın yeniden ve güncel olarak hep okunması gerekiyor.
Hiç şüphesiz, yani Allah razı
burada olsun. Yani bunu bir daha hatırlatmakta fayda var. Sanki usulü fıkha ait, İslam hukukuna aitmiş, orada kalmış gibi algını. Zaten evet. Bu, Türkiye'ye baktığımız zaman ilahiyatçılarımızın da en fazla zorlandıkları noktalar veya kaydıkları noktalar diyelim. Hani bize belki onların kayıp kaymadığını tespit etmek düşmez ama yani nakille söyleyelim. Yani en noktalar usulü fıkıhtan, usulden uzaklaştıkça kaymalar meydana geliyor. Hakikaten bunu yeniden bir daha sizin şeyinize hatırlatmakta fayda var yani. Yani bütün İslami ilimlerin her seviyesinde usulü fıkhın
şart
kelam metoduyla fukaha metodunu birleştirmiş okunması şart yani.
Şart. Evet, bunun hocam güncellenerek yapılması lazım bir de. Mesela geçmiş asırlarda yazılmış usulü fıkıh kitapları bu asırların düşünce problemlerini gündem ederek, usulü fıkhın içine yedirerek yazdılar. Bugün problemler değişti. Mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim tarihsel bir metin midir? Kur'an tarihsel bir kitap mıdır? İçindeki hükümler tarihsel midir diye bir tartışma var. Batı'dan geldi, oryantalistlerden geldi bu tartışma bize ama modernistlerimiz bunu büyük ölçüde aldılar, kabul ettiler. Bizim içimizdeki bir kısım noktalara da ayaklarını basmaya dikkat ederek bunu yapıyorlar. İşte İmam Şatibi gibi efendim, İmamul Haremeyn'den itibaren usulü fıkıhta veya kelamda hikmete vurgu yapan pasajlar gibi bir takım yerlere ayaklarını basarak bize demeye çalışıyorlar ki bakın Kur'an tarihsel bir metindir. Geçmişte ondan çıkarılan hükümler farklı olabilir, bugün farklı olabilir. Bugünün insanına Kur'an-ı Kerim'in bundan 1400 sene evvel inmiş hükümlerini bir kalıp gibi alıp getirip uygulamayın gibi Kur'an'ın tarihsel yani tarihte kalmış bir metin olduğunu söylemek isterler. Bu çağdaş bir problemdir. Dolayısıyla bugün usulü fıkıh çalışanlar, öğretenler, okuyanlar, yazanlar tarihsellik problemini usulü fıkıh bahislerinin başına yerleştirmek zorundadır.
Çok önemli bir uyarı hocam.
Evet. Yani. Bu çünkü güncellenmediği zaman insanların aklında, algısında şöyle bir arızaya yol açıyor. Usulü fıkıh bugün benim neyime yarıyor ki bu? Hangi problemimi çözmek için ben bunu okuyorum? Bugünün problemleriyle o metinleri buluşturamazsanız o insanımızın zihninde bir parçalanmaya yol açıyor, bölünmeye yol açıyor. Usulü fıkıh okumuş bir kimse bile eğer o metni okurken, o dersi okurken bu geçişliğe, bu atıflara muhatap ve müşahit olmadıysa...
Dikkate almaz.
Şöyle bir problem çıkıyor ortaya. Ben usulü fıkıh okudum, bitirdim ama tarihsellik diye bir şeyden bana bahsediyorlar. Bu ne ki? Ben bu iddia karşısında ne demeliyim? Bocalamaya başlıyor, patinaja başlıyor. Dolayısıyla usulü fıkıh okutanlar ve usulü din okutanlar, bu iki metni okutanlar mutlaka çağdaş problemlerle bu metinler arasında köprüler kurmak zorunda. Bu metinleri bu anlamda güncelleyerek anlatmak zorunda.
Evet hocam, hakikaten.
Evet. Kim Musa ve İsa'yı tanımıyorum bilmiyorum bunlar peygamber midir değil midir dese kafir olur dedik. Oradan tarihsellik meselesine doğru gittik. Şimdi dönelim mevzuya. Keda ve keda men enkara bi şeyin min halkihi. Aynı şekilde bir kimse Allah Teala'nın yarattığı herhangi bir şeyi inkar etse ve dese ki fekale la edri men haliku hada, bunun yaratıcısı kimdir bilmiyorum dese kafir olur. Fe innehu yukferu li kavlihi taala, bu kimse tekfir edilir veya kafir olur. İki şekilde de anlamak mümkün. Şu ayeti kerime sebebiyle Allahu haliku kulli şeyin, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Bu ayet muhkem bir ayettir. Ne dediği açıktır. Herhangi bir neshi, muarazayı vesaireyi kabul etmez. Hususi anlamıyla muhkemdir. Dolayısıyla böyle açık, sarih bir ayeti inkar ettiği için, görmezden geldiği ya da dikkate almadığı için bu kimse kafir olur. فَكَأَنَّهُ قَالَ, bu kimse şöyle demiş gibidir. لَهُ خَالِقٌ غَيْرُ اللّٰهِ, yani bu şeyi, o belli bir şey neyse kastedilen onu, Allah'tan başka biri yaratmıştır. Bunun bir yaratıcısı vardır ama Allah değildir. Başka bir varlık bunu var etmiştir demiş gibi olur.
Evet. Yani şunun yaratıcısını bilmiyorum demek. Evet. Yani şunu Allah yarattı ama haşa. Evet. Bunun yaratıcısını bilmiyorum demek.
Bilmiyorum demek. Tabii. Bunu Allah'tan başka birinin biri yarattı demekten farksızdır. Ve kedalike lev kâle, aynı şekilde bir kimse diyecek olsa ki la a'lemu ennallâhe farada aleyye salate ve sıyame ve zekât, bilmiyorum Allah bana namazı, orucu ve zekatı farz kıldı mı, emretti mi dese aynı şekilde kafir olur. Fe innehu kad kefara li kavlihi taala, bu kimse şu ayeti kerime dolayısıyla kafir olmuştur. Akimus salate ve atuz zekat, namazı kılın, ikame edin ve zekatı verin. Ve li kavlihi taala kutibe aleykumus siyam, oruç size farz kılındı. Bu ayeti kerimelerin hükmü de delaleti de açıktır, sarihtir. Bunlar da muhkemdir. Dolayısıyla bu muhkem ayetleri inkar ettiği için kişi kafir olur.
Hocam günümüzde o zaman bu muhkem ayetleri tartışmaya açanlar, Allah korusun, yani dışarı çıkıyorlar, yani din dışına çıkmış oluyorlar. Yani.
Evet, çünkü her ne kadar görünüşte bunlar bir tevile sapıyor iseler de muhkem ayet tevil kabul etmez. Yani tevilin cari olduğu, geçerli olduğu yerler vardır. Bir ayet müşterek olur, mücmel olur ya da muhkem dışındaki o ana müteşabihler kategorisinden, o dört kategoriden herhangi birisine girer. O zaman tevil geçerli olur. Yani yanlış da olsa deriz ki bu tevil, burada bir tevil var, bu kimse tekfir edilmez. Aşağıda gelecek nitekim örnekleri.
Yani ayet o imkanı veriyor tevil ama burada o imkan yok.
Evet, bu imkan yok. Bunlar sarih, kat'i, hususi manasıyla muhkem ayetler.
Evet hocam.
Hususi manasıyla muhkemden kastımız nedir? Bir iki sefer geçti, belki merak edenler olur. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim ayetleri bizzat Kur'an-ı Kerim'in kendi taksimine göre ikiye ayrılıyor: muhkemler, müteşabihler. Muhkemler dört grup. Zahir, yani az muhkemden çok muhkeme doğru, tabir caizse öyle diyelim. Evet. Zayıftan kuvvetliye doğru. Zahir, nas, müfesser ve hususi manasıyla muhkem.
Evet.
Bir ayet hususi manasıyla muhkemse bunun inkarı küfürdür. Tevil kabul etmez.
Son nokta artık ya.
Son noktadır. Aynı şekilde müteşabihler de dörte ayrılır. Hafi, mücmel, müşkil ve hususi manasıyla müteşabih. Bu müteşabih, hususi manasıyla müteşabih de müteşabihin en zirve noktasıdır. Burada tevil.
En tevil açık.
Vesaire. Evet, açık. Evet. Şimdi burada dikkat edin. İmanın diğer hususlarının tamamını ikrar etmiş, tasdik etmiş, kabul etmiş kişiden bahsediyoruz. Amentü esaslarının tamamına iman etti bir kimse fakat dedi ki bilmiyorum namaz farz mıdır, zekat farz mıdır bilmiyorum dese kafir olur. Bunlara biz iman ettikten sonra kişiyi dinden çıkaran bu tarz herhangi bir inkara sapmış kişiye biz teknik tabir olarak mürtet diyoruz. Yani mümin oldu bir kimse, iman çerçevesinin içine girdi. Fakat bir süre sonra böyle bir yanlış yola saptı, Allah korusun. Bir muhkem hükmü, bir muhkem nas'ı, delili, ayeti, hadisi inkar etti.
Evet.
Kat'i bir delili, o kimse mürted oldu. Şimdi mürtetlerle ilgili günümüzde maalesef bu ahkam çok bilinmiyor. Evet. Yani ülkemizde de dilimizde yazılmış bu konuda çok fazla aydınlatıcı çalışma çok fazla yok. Buradan hareketle günümüzde özellikle bu selefi akım önüne geleni irtidatla itham ediyor, mürted olmakla itham ediyor, mürtedin katli vaciptir diye boynunu vuruyor. Bugün gördüğümüz bu IŞİD arızası buradan hareket ediyor.
Evet.
Kendilerine göre kat'i bir kısım hükümleri ümmetin inkar ettiğini iddia ediyorlar. Bu hükmü inkar da irtidattır diyorlar, dinden çıkmadır diyorlar. Dinden çıkanın katli vaciptir diyorlar. Dolayısıyla yakaladıkları Müslümanlara kendilerince iman, itikat, tevhid olarak gördükleri şeyleri zorla söyletmeye çalışıyorlar. Söylemezse boynunu vuruyorlar.
Allah korusun.
Mürtet hükmüyle. Bunların kendi kadıları var, güya şer'i mahkemeleri var, işte hüküm veren şuraları var vesaire. Baktığınızda şeklen
uygun görünüyor.
Uygun görünüyor. Muteber, makbul görünüyor. Ama bunun içini, bu kalıbın içini nasıl dolduruyorlar diye baktığınızda baştan ayağa arıza.
Evet.
Mürtetleri İmam Ayni'nin Umdetül Kari'de çok güzel muhtasar ve fakat çok güzel bir tasnifi var. Oradan hareketle mürtetleri biz iki sınıfa ayırıyoruz. İmam Ayni'nin ifadelerini birebir tercüme ederek bakıyorum. Diyor ki mürtetler iki sınıftır. Birinci sınıf dinden çıkanlar, ben artık İslam'ı doğru, geçerli, sahih bir din olarak kabul etmiyorum diyenler ve küfre gidenler. Bunlar başka bir dine de intikal etmiş olabilir, dinsiz de kalmış olabilir.
Evet.
Dolayısıyla mürtetlerin birinci sınıfı bunlar.
Toptan reddediyor yani İslam'dan çıkıyor açıkçası.
Evet, yani İslam'dan çıkıp başka bir dine giriyor veya İslam'dan çıkıp başka bir dine girmiyor, dinsiz olarak kalıyor. Bunları da biz gene ikiye ayırabiliriz. Bir kısmı İslam'dan çıktıktan sonra bir yalancı peygambere tabi olmuş olabilir.
Evet.
Yani mevcut Yahudilik, Hristiyanlık, Budizm vesaire değil, bir onun yalancı dışında peygambere tabi olmuş olabilir. Ya da hiçbir şeye tabi olmayabilir.
Evet.
Yani bugün ortaya çıkmış mevcut dini akımlardan hiçbirine tabi olmayabilir. Bunlar mürtettir. Bunların irtidat ettiğinde herhangi bir şüphe yok. İkinci grup, dinden çıkmayanlar, kendisini daha doğrusu Müslüman olarak ifade edenler. Ama bununla birlikte az önce ifade ettiğimiz gibi muhkem bir kısım hükümleri, nasları ister tevil yoluyla ister red yoluyla devre dışı bırakmak isteyenler, bunlar da mürtetler sınıfına giriyor.
Allah korusun.
Allah korusun. Yani bugün diyelim ki Hindistan kaynaklı bir Kadıyanilik hareketi var, Ahmedilik hareketi var. Bunlar baştan ayağa bütün İslami hükümleri kabul ediyorlar. Bütün peygamberleri, kitapları vesaireyi kabul ediyorlar. Artı Gulam Ahmet Kadıyani'nin peygamber olduğunu söylüyorlar, iddia ediyorlar. Bu iddialarıyla bunlar kafir oldu.
Hatemül Enbiya'yı reddediyor orada.
Evet, evet. Yani dinin bütün hükümlerini kabul ettikleri halde ilave bir kısım esaslara, asılsız şeylere itikad ettikleri için bunlar kafirdirler.
İngiltere merkezli mi hocam?
İngilizler tabii, özellikle Hindistan'ın işgali esnasında ortaya çıkmış bir uydurma dindir bu. Ve bu dinin salikleri başta liderleri olmak üzere İngilizlerin Hindistan işgalini onaylamışlar. İngilizlere itaatin farz olduğunu söylemişler. Bugün dahi emperyalizmle oldukça araları iyidir. İngiltere başta olmak üzere bütün emperyalist ülkeler tarafından desteklenirler. Mali olarak, stratejik olarak, her türlü açıdan sonsuz, limitsiz bir destekleri vardır yani.
Şimdi biz de Afrika'da bunlarla karşılaştık yani. Onlar, evet. Özellikle Ahmediye diyorlar orada.
Hı hı.
Aynı şekilde. Zengin ve kültürlü kesimde organize oluyorlar hocam daha çok. Yani mesela Afrika'nın fakir bölgelerinde yoklar mesela. Özellikle fakir bölgenin zengin kesiminde özellikle.
Evet.
Kültürlü ve nüfuzu olan insanlar arasında organize olmuş oluyorlar. Ve çok dikkatimi çekti hocam. Özellikle az olmalarına rağmen çok gösterme peşindeler mesela. Böyle bir sloganlar var. Kendileri olduğundan daha fazla, daha güçlü gösterme. Evet. Yani reklam şeyi çok güçlü hocam gerçekten. Yani.
Doğru.
Evet. İşte de rağbet
bunlar,
var yani.
Bunlar da tabii Gulam Ahmet Kadıyani'den sonra bilhassa kendi aralarında ikiye ayrılmışlar. Bu Kadıyanilikle ilgili müstakil kitaplar var. Oralardan şey yapmak lazım, okumak lazım. İkiye ayrılmışlar. Bunlardan bir kısmı şer'i hükümlerin tarihselliğine inanmaya, bunu iddia etmeye başlamış. Ve öbürleri tarafından tekfir edilmişler. Öbürleri Gulam Ahmet Kadıyani'nin getirdiği ilave bir kısım ahlaki hükümler var güya.
Bir son peygamber inkar. Evet,
evet yani o ahlaki hükümlerin yeterli olduğunu, onun dışında dinin, şeriatın vesairenin aynen Gulam Ahmet Kadıyani'nin getirdiği esaslar çerçevesinde, vaaz ettiği esaslar çerçevesinde geçerli olduğunu söylüyorlar. Fakat bir kısmı bu esasların geçerli olmadığını söylüyor. Gulam Ahmet Kadıyani'nin getirdiği kitabın, bir kitabı da var onun, getirdiği kitabın o esasları nesh ettiğini söylüyor. Yeni bir şeriat, yeni bir din daha dur. Şeriatı yok, yeni bir din diyelim. Hukukuyla, itikadıyla yeni bir din getirdiğini ve bunun bütün diğer geçmişteki dinleri, İslam dahil, Efendimizin şeriatı dahil, nesh ettiğini söylüyorlar. Bunlar da böyle kendi aralarındaki grup. Bilhassa bu ikinci grup son derece hızlı bir şekilde yayılıyor.
Allah korusun.
Çünkü şeriatı yok.
Rahat yani.
Evet yani sıkıntı yok.
Sıkıntı yok.
Evet.
Allah korusun hocam.
Amin.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'dayız. Ahmet Hassasiyeti programı devam ediyor. Kıymetli hocamız Ebubekir Sifil Bey'in açıklamalarını dinlemeye devam ediyoruz.
Evet, İmam Ayni'nin rahimehullah mürtetlerin ikinci sınıfı olarak ifade ettiği kimseler, namaz ile zekatın arasını açanlar, namaz farzdır ama zekat farz değildir diyenler ki Hazreti Ebubekir Efendimizin
evet,
savaştığı
İçtihat yani.
Evet, evet, mürtetler grubundan ikincisi bunlardır. Birinci mürtetler grubu Müseylime gibi, Secah gibi
açıktan yani,
yalancı peygamberlere inananlar. Onlar açıktan irtidat etti, kafir oldu, mürtet oldu. İkinci sınıf şöyle dediler. Biz Kur'an'ın bütün ahkamına inanıyoruz. Bu konuda herhangi bir problem yok. Ama zekat bilhassa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında o sağken ona verilmesi gereken bir ibadettir dediler. Dolayısıyla o vefat ettikten sonra zekat mükellefiyeti bizden düşmüştür. Bildiğiniz gibi Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer böyle diyen insanlara nasıl muamele edilmesi lazım? Bu konuda epeyce bir münakaşa ettiler, münazara ettiler. En sonunda Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'e dedi ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kimseleri öldürecek misin? Bunlar kelime-i şehadeti getiriyor. Tevhid ehli bunlar, Efendimizin peygamberliğini kabul ediyor. Hazreti Ebubekir de ona hitaben dedi ki vallahi peygambere verdikleri bir deve yularını, ipini bile benden esirgerler ve namazla orucun arasını açarlarsa onlarla savaşırım. Hazreti Ebubekir bu noktada Hazreti Ömer'i ikna etti. Aralarındaki bu münazara, münakaşa ya da fikir alışverişi diyelim biz buna. Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebubekir'in görüşünü kabul etmesiyle son buldu ve hep birlikte sahabe-i kiram bunlarla da savaştılar. Şimdi baktığınızda zekat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e verilmesi gereken bir ibadettir. Biz onun hakkiyetini, farziyetini inkar etmiyoruz.
Evet.
Fakat Kur'an'da bir ayet var ki bu zekatın peygambere verilmesi gereken, hususen peygambere verilmesi gereken bir mali mükellefiyet olduğunu anlatıyor. O da Tevbe suresinin 103. ayeti. Huz min envalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum. Şimdi bunlar diyorlar ki bakın bu ayette bize peygambere doğrudan doğruya peygambere bir emir var. Onların mallarından bir sadaka al, zekat al. Bu zekat tutahhiruhum ve tuzekkihim. Bunu aldığın zaman sen onları temizlemiş, tezkiye etmiş olursun.
Evet.
Dolayısıyla bizi temizlemek ve tezkiye etmek peygamberin misyonudur diyorlar.
Sizin göreviniz değil.
Siz bunu yapamazsınız. Bunu Allah ona tahsis etmiş çünkü. Artı ve salli aleyhim ve onlara salat et.
Sen yani peygamber.
Sen inne salateke sekenun lehum. Senin onlara salatın onlara sekinet indirir.
Senin duan onlara değil mi?
Tabii buradaki salat dua anlamında. Ve onlara dua et, senin duan onlara sekinet verir.
Hazreti Bekir Efendimiz'e diyorlar ki sen kim oluyorsun yani?
Yani senin duan bize sekinet vermez. Bu peygambere mahsus bir şey. Evet. Bakın şimdi bu bir tevil ve ayetten de bir dayanağı var. Yani zekat bize farz değil, daha doğrusu size zekat vermek bize farz değil derken bu ayete dayanıyorlar. Bir tevil yapıyorlar. Fakat Hazreti Ebu Bekir bu tevilin batıl, geçersiz bir tevil olduğunu söylüyor.
Evet.
Şimdi bunlar mürtet midir, değil midir? Böyle bir tevile dayandıkları halde biz bunlara mürtet muamelesi yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Ulema burada ihtilaf etmiş. Bir grup alim ki ekseriyeti oluşturuyor. Demişler ki bunlar geçersiz de olsa bir tevile dayandıkları için biz bunlara mürtet muamelesi yapamayız. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafete geldiğinde bunlarla Hazreti Ebubekir döneminde savaşıldı. Bunların malları ganimet olarak alındı efendim. Kendisi hilafete geldiğinde bunları sahiplerine iade etti. Yani sahiplerine derken bunların soylarından gelenlere, velilerine,
mirasçılarına
bunları iade etti. Fakat dikkatimizi çeken bir şey var burada Hidayet Bey. Bu ihtilafın tafsilatına girmek istemiyorum ama bunların malları ganimet olarak alındı. Bunlara mürtet muamelesi yapıldı yani. Hatta kadınları cariye olarak alındı, esir olarak alındı.
İlk etapta mürtet muamelesi yapıldı.
Mürtet muamelesi yapıldı. Hazreti Ömer hilafete geldiğinde malları...
Mürtet şöyle affedersiniz. Mürtet yani tamam din dışı başka bir dinle savaşır yani. Hiç, evet, İslam'la hiçbir alakaları kalmadı muamelesi yapıldı.
Evet. Malları ganimet olarak alınır. İşte geriye ne bıraktıysa esir olarak alınır. Bir kafirle savaş gibi yani. Hazreti Ömer bunların sahabe tarafından cariye olarak alınan kadınlarına da şöyle bir serbestiyet getirdi. Dedi ki siz bunların elinden eski eşlerinizin, kocalarınızın bulunduğu yere, onların ailesine, velayetine gidebilirsiniz, kabilesine gidebilirsiniz. Bunların tasarrufu altında durmanız zorunlu değil. Fakat onlar, istisna var mı bilmiyorum, bildiğim kadarıyla istisna yok, o kadınlar o statüde kalmayı tercih ettiler.
Medine'de kaldılar.
Medine'de eski şeylerine dönmeyi tercih etmediler. Medine'de kalmayı tercih ettiler. Şimdi dolayısıyla baktığınızda bunlara evet bir mürtet muamelesi yapılmış. Hazreti Ömer daha sonra kendi içtihadıyla bunların mürted olmadığını, mallarının ganimet olmadığını, hanımlarının cariye olmadığını söylemiş ve bunu iade etmiş. Ulemanın ekseriyeti de bu da gösteriyor ki bunlar mürted değildi demişler. Buradan hareketle. Fakat buradan bizim bugüne geldiğimizde bir sıkıntıya dikkat çekmemiz lazım.
Evet.
Şimdi bu iddiada bulunanlar ne dediler? Dediler ki biz zekatın aslını inkar etmiyoruz. Ama zekat peygambere mahsus bir ibadetti. Hususen ona verilmesi gereken bir
malik. O ayetteki delil de yani mantıklı bir
bu da bunu gösteriyor. Dolayısıyla bugünün diliyle ifade edersek zekat tarihsel bir emirdir, bir ibadettir demiş oldular.
Evet ve irtidat kabul
ettiler. Şimdi dikkat edin buradan günümüze gelelim. Herhangi bir kimse günümüzde Kur'an'ın muhkem emirlerinden birisinin tarihsel olduğunu söylerse bu kimsenin itikadi durumu ciddi tehlikede demektir. Yani bu hangi hüküm olursa olsun fark etmez. İbadet olabilir, ukubat olabilir, muamelat olabilir.
Muhkem hükümlerden?
Tabii. Bunlardan herhangi birisinin tarihsel olduğunu söylerse bu kimsenin itikadi durumu tehlikededir. Mesela dese ki faiz Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde bir ekonomik sömürü mekanizması olarak kullanılıyordu. Bugün böyle kullanılmıyor. O hüküm tarihte kaldı. Dese bu kimsenin...
Allah korusun.
Evet, Allah korusun. İtikadı ciddi tehlikede demektir.
Hocam vaktimiz doldu.
Doldu mu?
Bir dakikada geçti. Kıymetli dinleyenlerimiz Amentü Hassasiyeti programı bugünlük burada sona erdi. Bir dahaki Amentü Hassasiyeti programında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın.